Lucien, Can Dündar, 8. ayrım. Toprağına, dinine, diline, adetine aşina olmadığı bir diyardaki yeni hayatının yegane gıdası bu alakaydı. Siz diye hitap ettiği, efendim diye yücelttiği bu pederşahi adam, yüreğinde babasını boşalttığı derin oyukları, şefkat, hürmet, muhabbet karışımı bir merhemle dolduruyor, onu müşfik okşayışlarla sarmalıyordu. Hayatını paylaştığı şairin kendi ülkesinde gördüğü iltifattan da çok etkilenmişti Lucien. Böylesine hürmet edilen bir abidenin kendisinden 42 yaş küçük bir kız çocuğuna, onun yanında böyle hissediyordu gerçekten de, danışması, ona serenatlar yazması, çorak gönlünün sünger çektiği sevdayı onda yeniden bulduğunu söylemesi nefsini okşuyordu. O serenatların yazıldığı dili öğrenmeye, ayak bastığı yeni toprağı tanımaya, hayatını paylaştığı adamın eski sırlarına vakıf olmaya, onun doğup büyüdüğü yerleri gezip görmeye hudutsuz bir heves duyuyordu. Bir gün çıka gelen bir kadın, hem bu hevesini tatmin hem de Lucien'i otel esaretinden tahliye edecek bir çare önerdi. Kadının adı Naciye'ydi. Bulduğu çare ise yeni evli çifti bebekte Hamit'in doğup 13 yaşına kadar yaşadığı, şimdi satılmış olan Hekimbaşıların pembe yalısına bitişik bir köşke taşımaktı. 33. 1913 Baharı, İstanbul. Naciye, Hamid'in ilk tanıştıkları gün Lucien'e bahsettiği beşik kertmesiydi. Aileleri bebekte komşuydu. Hamit 6, Naciye 2 yaşındayken sözde nişanlanmışlardı. Bebek yaşta annesini kaybeden Çerkes kızı Naciye, Hamitlerin bebekteki yalısının öz çocuğu gibiydi. İki çocuk birlikte büyümüşler, aynı hocalardan ders görmüşlerdi ama daha o yaştan aralarında bir efendi-cariye ilişkisi olmuştu. Naciye tanrısına ibadet eder gibi bu genç zorbanın binbir hevesini yerine getirir, bütün oyuncaklarını ona verir, öteki de utanmadan bunlara sahip çıkardı. Hamit kendisine alınan ahşap sallanır ata bir kerecik binmesi için Naciye'ye nasıl yalvarttığını, yine de buna müsaade etmediğini hain bir tebessüm eşliğinde anlatmıştı bir seferinde. Ama asıl hainliği onu tam da düğün öncesi terk ederek yapmıştı. Evlenecekleri devrede Hamit'in enişte tarafından akrabası olan Fatma'nın "Ben artık karılar giyeceğim" demesiyle terk edilen nişanlı işte bu Naciye'ydi. Zavallı kız beşikte doğan şansını gençlikte kaybetmenin hüsranıyla divaneye dönmüştü. Sonradan Hamit'in halasının torunu Cemal'le evlenerek beşik kerkmesiyle bir akrabalık peydahlayacak. Bu sayede her daim Hamit'e yakın ve tutkun kalacak. Ömrünün kalanını da biricik sevgilisi saymakta devam ettiği adamın dünyasına girip çıkan kadınları dehşetli kıskanıp onlardan ölesiye nefret etmekle geçirecekti. Lucien de onlardan biri olmaya adaydı ama her nasılsa Naciye ondan nefret etmedi. Tersine ilk günden ona kanı kaynadı. Hamit'in türlü deliliklerine paratoner saydığı bu yabancı geline kol kanat gerdi. Lucien'in Türk anası oldu. Belki ona sevgisinden, belki ilk göz ağrısına yakınında görmek istediğinden bebeğe taşınmalarında ısrar etti. Aslında bebek de şimdi komşu oldukları yalıyı Hamit de çok severdi. Büyükçamlıca'daki köşkleri gibi bir zamanlar adam akıllı saltanatlı olan, zarif eşya ve kıymetli çinilerle dolup taşan, nadide kütüphanesiyle göz kamaştıran bu yalı, Hekimbaşıları ayrıldıktan sonra hayli harap olduysa da Hamit için her daim vatan içinde vatan olarak kalmıştı. Kırım Harbi'ne giden donanmaları bu yalının penceresinden seyretmiş, bunları seyre çıkan İstanbul hanımlarının erguvan rengi ve sarı feracelerini hafızasına nakşetmiş, hoyratlığa varan yaramazlığıyla bütün hizmetlileri bezdirmiş, gönderildiği mahalle mektebini sıkıcı bulunca ertesi gün okumaktan vazgeçmiş, günlerini mektebe gitme hediyesi olarak verilen çıngıraklarla süslü midilliğe binerek geçirmişti. Her birini en ufak ayrıntısına kadar hatırladığı bu çocukluk hatıralarının beşiğiydi Hekimbaşıların yalısı. Paris'te katipken oturduğu Kraliçe Hortans'ın muhteşem sarayında, La Haye'de ya da Brüksel'de elçiyken oturduğu güzel villalara da değişmezdi burayı. Fakat Avrupa başkentlerinin o ışıltılı canlılığına, rengarenk gece hayatına alıştıktan sonra Boğaz'daki bu köy ona sıkıcı geliyordu. Neden Bebek'te bir yalıda ya da Çamlıca'da bir köşkte kalmak yerine Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını soranlara ben sessizliği, ıssızlığı sevmem diyordu. Burada Beyoğlu'nda büyük bir şehrin gürültüsü var. Hele geceleri el ayak çekildikten sonra oteldeki elektrik motorunun sesi yok mu? Bana adeta ninni gibi geliyor. Lakin o ninninin Lucien'i uyutmadığını da görüyordu. Sonunda Naciye'nin tavsiyesi Lucien'in ısrarıyla bebeğe taşınmaya karar verdiler. Naciye yeni evlilerin taşınmasına yardım etti. Brüksel'den Londra'dan beri taşınan ve otelde açılmadan duran sandıkları bizzat açıp yerleştirdi. Açılan her bir sandıkta onun da hafızası açılıyor, her bir eşyadan adeta Hamit'in şahsi tarihçesini okuyordu. Böylece Hamit'in hayat zincirinin son halkası olan Lucien, ilk halkası olan Naciye'den o hayatın kuytularını öğrenme şansı buldu. Sevdiği adamı onu evvelce ve daima sevmiş bir kadından dinledi. Hangi renk kravatı nasıl bağladığını anlattı ona Naciye. Hamit'ten kalan yadigarları açtı, kitap arasında kurumuş çiçekleri koklattı. Kesilmiş saç tutamlarını okşattı, mektuplarını okuttu. Dul kaldıktan sonra kendini hepten bu hatıraların mahzun yatağına bırakan bu bahtsız kadın, biraz cahil kalmış, buruşmuş, ihtiyarlamıştı. Lucien'in gözünde aklı her şeye ermeyen, namuslu, canlı, cıvıldayan bir kuştu o. Ama Hamit zar zor geçinen bu eski hatıradan maddi desteğini esirgememişti. Her yardımda işte nişanımın bozulduğu zamandan kalma tazminatın bir kısmı diye takılır, bu borçta ama uzun vadeliymiş, hiç bitmeyecek galiba diye eklerdi. Onun bükülen beliyle Hamid'in abidevi kalıbı yan yana konulduğunda ikisinin aynı yaşta olduğuna inanmak imkansızdı. Bunu bilen Hamid eski nişanlısına takılır. ''Ya Rabbi, seninle evlenmiş olsaydım halim nice olurdu. Sen ihtiyarladın, bense gençliği severim.'' derdi. Naciye ise genç tenine yatarak genç kalan ebedi sevgilisine sitem edercesine ''Merak etme, öyle olsa ben genç ölürdüm. Bana çektireceğin azaplara katlanamazdım ki.'' diye iç geçirirdi. Kim bilir ne derin hasretlerin ne keskin hasetlere dönüştüğü iç fırtınaları sonunda Naciye'yi hafıza kaybı ve zihni zaaflarla mecnun halde Darülaceze'ye sürükleyecek. Orada herkese asıl adının Lucien olduğunu söyleyerek ve Hamid'in gelip onu almasını bekleyerek sonsuzluğa göçecekti. 34. 1913 baharında Bebek'e yerleştik. O zamana kadar meçhulüm olan pırıltılı maziye günden güne parça parça öğrendim. Deniz kenarındaki yahut tepelerdeki gezilerimiz boyunca Abdülhak Hamit, nasıl zalim ve yaramaz bir çocuk olduğunu, annesinin yerini alırlar korkusuyla cariyeleri nasıl dehşetli kıskandığını, bunlara ne türlü fenalıklar ettiğini anlatırdı. Öyleyken bana ihtimam gösterirler, azarlamazlar, asla hak ettiğim cezayı vermezlerdi derdi. Neden mi? Ben sebeplerini keşfe başlıyordum. Çünkü ona gücenmek imkansızdı. Etrafına öyle bir cazibe saçıyordu ki aklı hayale sığmaz kaprislerine tahammül ettiğim, ihtiyarlamaya başlamış bu adamla o vahşi, gemlenemez, hükme girmez çocuk birbirinin aynıydılar. Beraber geçirdiğimiz yıllar zarfında epey yaman çılgınlıklar yaptı. Asla ona gücenemedim. Her hududu fazlasıyla aştığı zamanlarda bile biraz önlemek için mecbur kalarak mırıltı kabilinden söylenir, fakat her şeyini çoktan bağışlamış bulunurdum. Affetmek mi? Ne diyordum? Onu hiç suçlu görmemiştim ki. Şu veya bu sebeple kızdığımı belli etmem lazım gelirse ona bakmaktan sakınırdım. O gözler, o tebessüm, ''Ya Rabbi, bunlardaki nur nasıl soldurulur? Bunlar ancak öpülebilirdi. Ben de öper ve o defada yenilmiş olurdum. Takdirlerimi kabul eder, tasdik ederdi. Hakkın var. Haklısın, ben tahammül edilmez bir adamım. Söylediğime, yaptığıma pişmanım. Affet.'' Isrardan sinirlenirdi. Pekala, evet, kabahatliymişti ama yeter. Tahammül edilmez bir adam olduğumu kabul ettim ya, kâfi. Eğer kabahat ağırca ve neticeleri vahim olur da, öylesi de olurdu, biraz fazlaca söylenirsem papatya celladı kendini gösterirdi. Pekala öyle dedim, öyle yaptım. Ne yapalım, kıyamet kopmaz ya. Çekişmelerimiz genellikle çılgın kahkahalarla biterdi. Hatta itiraf etmeliyim ki gülmenin en münasebetsiz olduğu şartlarda bile ona karşı koymak imkansızdı, ben de karşı koymuyordum. Yelkenlerimin suya inişiyle bütün hikayelerinin, kıssalarının hissesi, belki de gizli felsefesi olan şu hikmeti söylerdi. Adam sende, aldırmayalım. Bu fani dünyada hiçbir şey aldırmaya değmez. İkimiz de 20 yaşındaydık. Tatil yapan iki mektepli gibi kahvaltı etmek niyetiyle yamacın en üstüne oturmaya gittiğimiz zaman da 20'şer yaşındaydık. Ama Abdülhak Hamit sandviç paketini antredeki masanın üstünde unuturdu. Ama ben termosun vidalı kapağını pek kötü kapatırdım. Bizi imdadımıza yetişerek aç bir ilaç Gül Baba tekkesine kabul ederler, leziz şeyler ikram ederlerdi. Kucak kucak çiçeklerle dönerdik. Hey gidi günler hey. 35. 1913 baharı Bebek, İstanbul. Bebek'le Lüsey'in hayatında yeni bir devre başladı. Hamit'in harem odasının bir köşesinde doğduğu ve geniş bahçelerinde safran rengi güller içinde büyüdüğü eski köşkün yanı başında, kitaplar ve çiçekler arasında nicedir muhtaç olduğu mahremiyet ve huzura kavuşmuştu. Şimdi mizansen kabiliyetini konuşturarak bu eve Kapalı Çarşı'dan aldığı biblolarla, gravürlerle, resimlerle süsleyecek, onu bir yuvaya dönüştürecekti. Evde birkaç Türk kızı hizmet ediyor, eski aşçı Abdullah Çavuş enfes yemekler yapıyordu. Evin yeni hanımı, meşhur şair eşinin eşliğinde, dünyanın en güzel tepelerinde süvari kıyafetiyle at koşturuyor, hem haremde hem selamlıkta büyük bir serbestlikle gezip dolaşıyordu. Açık başıyla birinden öbürüne gidip geliyor, bu da etrafta türlü dedikoduya yol açıyordu. Ama ne gam, aldırmıyorlardı. Hamit, örf de benim adet de, kime ne diye omuz silkiyordu. O yaz yeni evlerine tamamen yerleşip nihayet evli olduklarına inandılar ve saadet yuvalarının kapılarını eşe dosta açtılar. 36. 1913 yazı, İstanbul. Haftada bir Bebek'teki evimiz satranç kulübüne dönüşürdü. Abdülhak Hamit çok iyi oynardı. 24 saatten fazla süren çetin partiler yapılırdı. Hazırlanan yataklara dokunulmaz ve inatçı oyuncular ancak yemek vakti ara verirdi. Misafirler de boğazına düşkün, ağzının tadını bilen kişilerdi. Aşçı ve hizmetçiler yorgunluktan biterdi. Orası benim için fevkalade bir mektepti. Oradakilerin her biri de kendi sahasında biraz üstattı. Filozoflar, alimler, ihtimal bazıları ermiş olan Mevlevi, Bektaşi, Kadiri şeyhleri benimle ilgilenmek tenezzülünde bulundular. Düşüncelerimi işlediler ve o vakte kadar varlığından haberdar olmadığım ufuklara yönelttiler. Böylelikle iyiyi gördükten başka en iyi olanı da tekrar tekrar görmek fırsatını elde ettim. Önemli kişilerle yakın ilişkilerim oldu. Yerlerini kimsenin dolduramayacağı cinsten o insanlardan çoğu zamanla ortadan kalkmıştır. Doğrusu bu zevat kendilerinden sonrakilerinin nispeten değersizliklerinden değil, kendilerini geliştiren ve başkalarını kısmen uyabilecekleri çevreye mükemmel surette uyum sağlamalarından dolayı o çevreyle beraber yok oldular. Bu zevat artık emin ve yavaş yahut vahşi ve ani bir sükutun başlayacağı o korkunç noktaya doruğa varmış bir mümtaz zümre teşkil ediyorlardı. Bir dünya dağılmak üzereydi. Ben son günlerine şahit oluyordum. Onları izleyen uğursuz ve amansız kanuna uyarak yeni yöneticilere yer vermek gerekiyordu. 37. Haziran 1913, İstanbul. Lucien bir dağılma devrinde hayatına mana katan bu insanların dilini öğrenmek, sevdiği adamı yazdığı dilde dinleyip anlayabilmek, dizelerini soluyabilmek istiyordu. Lakin Arap harfleri kendisine zor geliyordu. Türkçenin virtüözü hemen yanı başındaydı ama o bu sorumluluğu almaya razı olmadı. Aklım ermez benim dil bilgisi kurallarını bilemem. Git hocalarına sor, bilse bilse onlar bilir dedi. Lucien bir müddet kendi başına çözmeye çalıştı. şairi Azam'ın şiirlerinin önüne çekiyor, parmağını mısralar üzerinde gezdirerek manasını çözmeye çalışıyordu. Yeşil giyinmiş, eminim ben gelenden, ya cennetten gelir yahut çemenden. Ne demekti ki bu? Hamit tercüme etti ama Lucien sonraki beyti görünce sinirlendi. Beni dinle dedi, evvela parmağını ilk mektep talebesi gibi kağıdın üzerinde koşuşturmaktan vazgeç. Sonra bu karalamaların manasını aramakta ısrar etme. Ne görüyorsan odur, beyazla siyah. Ama siz herhalde bir manası olsun diye yazdınız bunları. Olabilir. O takdirde mana satırlarda değil, satır aralarında bulunur. Zavallı Lucien eşinin dilini layıkıyla öğrenene dek onunla Türkçe konuşamayacaktı. Çünkü Hamit mükemmeliyetçiydi. Ahengi, kusursuzluğu severdi, diriliği, gençliği, eksiksizliği. Aksanlı dile, hasta bedene, bozuk morale, yarım yamalak işlere tahammül edemezdi. Karamsarlık dahi onun tekelindeydi. Ne sebepten olursa olsun yıpranmak kusurdur demişti bir seferinde. Bir güzelliğin bozulmasına, bir elbisenin yıpranmasına, gözlerin zaafa uğramasına üzülüyordu. İhtiyarlığın fikri bile midesini bulandırıyordu. Akranlarının zihnen yıpranmışlığına, bedenen buruşmuşluğuna, eceli bekleyerek vakit dolduruşuna merhametten çok hiddet hissediyordu. Ölüme razı olunmadıkça ölünmez diyen adam kendisine kışa hatırlatacak her türlü güz alametine gözünü kapıyordu. Bir seferinde Lucien diş ağrısından şişmiş bir yanakla çıka gelmişti. Izdırabı ancak hapla dindirilebiliyordu. Hamit gidip gelip geçti mi diye soruyor, geçmediğini öğrendikçe sabırsızlanıyordu. Sonunda şişin bir süre inmeyeceği belli olunca dinle dedi. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ölürsen üzüntüden öleceğimi de bilirsin. Lakin böyle berbat bir yüzle kalmaktansa ölmeni tercih ederim. Lucien bundan incinmiyordu. Bunu Hamit'teki daimi ahenk ihtiyacına bağlıyordu. Bu ihtiyaca cevap yetiştirebilmek için de çırpınıyordu. Hamit şiş yanağıyla onu beğenmiyor mu? Ya ona görünmüyor ya yanağının şişini süratle indirecek çareler arıyordu. Hamit kendisine muhatap olacak derecede Türkçe bilmedikçe onunla konuşmak lütfunu göstermiyor mu? Türkçe derslerine hız veriyordu. ABC'den başlama diyordu Hamit. Bunlar sonradan kendi kendine öğrenilir. Türkiye'de yaşamakla ister istemez Türkçeyi öğreneceksin. Birçoğu manasız bir takım kurallarla yolunu kapama. Onları sonradan incelersin. Sana hocalar değil, taşı gediğine koyacak, her kelimenin yerinde kullanılıp kullanılmadığını anlatacak kimseler lazım. Ev bir anda ona bunları anlatacak ve sevdiği adamın dilini öğretecek hocalarla dolmuştu. Bunlardan ilki görümcesi Mihri Nüsa'ydı. Onun kusuru bir şeyin sebebi sorulup da anlatamadığı zaman çünkü böyledir diye kestirip atmasıydı. Tatmin etmeyen bu cevap Lucien'i çıldırtırdı. Namık Kemalinoğlu Ali Ekrem ise tam tersine uzun açıklamalarla öğrencisini boğar, girdiği lüzumsuz ayrıntılarda kaybolup giderdi. Daha da fenası her ders sonunda kendi yazdığı manzumelerden birini okuma hevesiydi. Lucien bitmiş bir dersin sıkıntısından sıyrılmaya can atarken bu amatör şairin çocuksu mısralarına katlanmak mecburiyetinde kalırdı. Rıza Tevfi'ye gelince bu eski ittihatçı Fransızcayı İstanbul'da bir Musevi okulunda öğrenmişti. Felsefeye merakı nedeniyle etrafında Filozof Rıza diye tanınıyordu. Başına sarık niyetine bir havlu sarar, türlü şakalarla Lucien'i güldürürdü. İlk dersinde ona Finte'nin yatak odası sahnesini ezberleme ödevini vermişti. Oyundaki gibi kızıl bir elbise giymiş olan Lucien, elbisesinin renginden de fazla kızarmıştı. 8. ayrımın sonu sayfa 104, devamı 9. ayrımda.